Ayrım 11 sayfa 77.
Ümmetin meçhulü tağut kelimesi. Başlıkta gördüğüm bu kelime belki de bugüne kadar ilk defa duyduğum bir şey olabilir. Kim bilir belki de sesli namazlarda arkalarında namaz kıldığın hocaların okuduğu ama senin hiç de farkına varmadığın bir lafız da olabilir. Bu kelime öylesine önemli, öylesine mühimdir ki Kur'an üzerinde araştırma yapan ve İslam'ı öğrenmek isteyen bir şahsın mutlaka onu etüt etmesi, öğrenmesi ve manaları üzerinde uzun uzun düşünmesi gerekir. Zira bir insanın Müslüman olabilmesi ve cenneti hak etmesi ancak ve ancak bu kelimenin kapsamına giren nesneleri, şahısları veya kurumları inkar etmesine bağlıdır. Yani tağutu inkar etme manasına. Bir insan bu kavramın kapsamına giren varlıkları, şahısları ve kuruluşları reddetmeden İslam ile şereflenemez. Bakınız tevhid gibi önemli. Müslüman olmaz. İşte bu nedenle çok çok önemlidir. Senin cennet veya cehennemine sebep olacak bir şeyi öğrenmeyi terk etmek veya ihmal etmek kadar yanlış bir iş var mıdır şu dünyada? Kıymetsiz, değersiz, çok da gerekli olmayan şeyleri bile elde etme adına günlerini feda eden insanlar acaba neden cennet ve cehennem olacak bir şeyi öğrenmekten geri dururlar? Anlamak mümkün değil. Bugün insanlara bu kelimeyi telaffuz ettiğimiz zaman trajikomik bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar tağutu ret ve inkar etmelisiniz dediğimizde tavuk mu? Tavuk nasıl inkar edilebilir? Şeklinde çok komik, bir o kadar da üzücü ve acınası bir cevapla karşılık veriyorlar. Maalesef ve maalesef ki insanlarımız daha tağut kelimesini tavuk şeklinde anlıyor. İşte bu kadar Kur'an'dan ve Kur'an hakikatlerinden uzaklaştırılmışız. Oysa kardeşim, tüm peygamberler insanları tağuttan ve tağut kapsamına giren nesne ve şahıslardan sakındırmışlardı. Yani bu o kadar önemli bir kelimeydi ki gelmiş geçmiş tüm Resullerin ortak daveti ve müşterek çağrısı olmuştu. Rabbimiz Nahl suresi 36. ayette şöyle buyurmaktadır. Biz her ümmete Allah'a itaat edin ve tağuttan kaçının tebliğ yapan bir peygamber gönderdik. Bu ayet-i kerime net olarak ortaya koymaktadır ki her peygamber kendi kavmini tağuttan sakındırmış ve onları tağutla içli dışlı olmaktan uzak tutma adına kendilerini uyarmıştır. Mesele bu kadar önemli ve mühim olmasına rağmen halkımız biraz önce de değindiğimiz gibi bu kelimeyi bilmek, tanımak şöyle dursun, daha duymamıştır bile. Bu bile meselenin boyutlarını ortaya koyma noktasında yeterlidir sanırım. Kardeşim, şimdi nefsine dön ve Allah için kendine bir sor. Tüm peygamberler kavimlerine bu kelimenin manasını anlattığı halde ben bu kelimeyi ne kadar biliyor ve ne kadar tanıyorum diye bir sor. Bu kelimenin kapsamına giren insanlarla ilişkim ne düzeyde de? Onlara nasıl bir tavır alıyor, onlarla mücadele için neler yapıyorum diye bir sorgula. Bu soruları iç aleminde güzelce cevapladığın zaman inanıyorum ki Hakk'ın kapısı sana açılacak ve sen de inşallah tüm peygamberlerin sakındığı bu tağuttan hakkıyla uzak durmaya çalışacaksın, biliyorum. Bu satırları okurken sen de, bunları dinlerken siz de neymiş bu tağut yahu diye içinden mırıldanıyor ve bir an önce onun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor olabilirsin. Sözü daha fazla uzatmadan seni bu kelimeyle tanıştıracağım ki sen de hakkıyla ondan ve bunun kapsamına giren şeylerden kendini uzak tutabilesin. Başlık adı altında biraz komikçe tağut mu? O da ne? Tağut kelimesi sözlükte haddi aşmak, azmak, belirlenmiş sınırı geçmek gibi anlamlara gelir. Ama bizim için önemli olan bu kelimenin sözlükte nasıl kullanıldığı değil, İslam'ın bu kelimeye ve ne anlam yüklediğidir. Bu nedenle bizim bu kelimenin İslami ıslahata nasıl kullanıldığına ve Kur'an'ın bu kelimeye hangi anlamları yüklediğine bakmamız gerekmektedir. Kur'an bu kelimeyi Allah'ın dışında ya da Allah ile beraber kendisine ibadet ve itaat edilen, onun hükümlerini tanımayan ve insanları Allah'ın dininden uzaklaştıran tüm varlıklar şeklinde tanıyor. Yani bir varlık eğer Allah ile birlikte veya Allah'tan bağımsız olarak kendisine ibadet edilmesine müsaade ediyor veya mutlak anlamda kendisine itaat edilmesi gerektiğini söylüyorsa o artık tağut olmuş olur. Bir nevi Kur'an'da Firavun'a tağut diyor. Kur'an'da zikri geçen Firavun, Hz. Musa döneminde yaşayan Mısır kralının adıdır. Bu şahıs, kendi döneminde elinde bulunduğu topraklarda Allah'ın kurallarını hiçe sayarak bir idarede bulunmuş ve insanları bu idareye itaat etmeye zorlamıştır. Onun bu tutumundan dolayı Kur'an ona tağut ismini vermiş ve o dönemdeki insanlara onu reddetmeleri emretmiştir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Taha suresi 24'te. Firavun'a git çünkü o tağut olmuştur. Hazreti Musa ve Hazreti Harun hitaben de şöyle demiştir. Taha suresi 43'te. Firavun'a gidin çünkü o tağutlaşmıştır. Yani haddi aşmıştır. Yani ifade Naziat suresi 17 ayette mevcuttur. Tüm bu ayetler gösteriyor ki Hz. Musa dönemindeki Firavun kelimelerinin tam anlamıyla bir tağut olmuş ve haddi aşmıştı. Bir insan konumu ve durumu ne olursa olsun asla Allah'a haklarına müdahale edemez. Çünkü o bir insandır. Yani yaratılmış bir varlıktır. Tüm yaratılmışlar için Allah tarafından belirlenen bir sınır, bir vaat vardır. İşte yaratılan varlık her ne zaman bu sınırı aşmaya kalkar ve Allah'a ait olan alana müdahale etmeye girişirse haddi aşmış ve sınırı geçmiş olur. Yani Kur'an'ın tabiriyle tağut olur. Burada günümüzde bunu da kıyaslarsak günümüzde tağut ne olabilir? Allah'ın emrettiği kanunlar haricinde kanunları benimsemek zorunda kalmak veya boyun eğmek anlamına geliyor. Ülkemiz Allah'ın emrettiği kanunlar ile hükmedilmiyor. Bunun adını laiklik adı altında modern çağdaş bir kanunlar dizesi, kanunlar kitabı, kanunlar hükmiyeti olarak geçiyor değil mi? Yani peki Allah bize bu konuda ne buyuruyor? Şimdi diyorlar ki laiklik din ile devlet işlerini ayırmaktır. Peki Allah tehdit ettiği durumda insana yani kendisinin emrettiği hükümlerle kulluk etmemizi bize emrettiği halde laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasında hem şahsi hayatımızı emreden Allah hem sosyal hayatımıza hükmeden Allah'ı kabul etmiş isek bunları da benimsiyorsak otomatikman müşrik oluyoruz. Yani tağutlaşmış bir kanun hükümler silsilesini benimsersek eğer otomatikman tağuta meylettiğimizden dolayı ya müşrik ya da bile bile Allah'ın hükmüne ortak koştuğumuz için şirk işlemiş dolayısıyla kafir olmuş oluyoruz. Yani kafirden maksat da eskiler toprağı kazıp toprağı bellemeye denir bunu eski tabirle örtmek yani toprağı kaldırıp örtmek anlamına kafir derlermiş. Bu belki de Arapça'da geçiyor olabilir. Benim öğrendiğime göre kafir bu manada örtmek yani görmezden gelmek. Allah'ın emrettiği hükümleri gördüğü halde görmezden gelmek otomatikman benimsememek kafirliğe yol açıyor. Buradan da anlayabiliriz. Tüm bu ayetler gösteriyor ki Hz. Musa dönemindeki Firavun kelimenin tam anlamıyla bir tağut olmuş ve haddi aşmıştı. Bir insan konum ve durumu ne olursa olsun Allah'ın haklarına müdahale edemez çünkü o bir insandır yani yaratılmış bir varlıktır. Tüm yaratılmışlar için Allah tarafından belirlenen bir sınır, bir hat vardır işte. Yaratılan varlık her ne zaman bu sınırı aşmaya kalkar ve Allah'a ait olan alana müdahale etmeye girişirse haddini aşmış ve sınırı geçmiş olur. Yani Kur'an'ın tabiriyle tağut olur. Tağut olur yani. G harfiyle, yumuşak G ile. Tağut olur. Yani bizim bu ülkeye kanunları koyanlar hangi kanunlardan aldılar? İsviçre'den, Almanya'dan, İtalya'dan, ondan sonra İngiltere'den, Fransız'dan. Birçok devşirme kanunlarla medeni, çağdaş adı altında ülkemizde bu kanunlar dünya genelinde kabul edildiği için bizde de kabul edilmiş oluyor. Peki bu kanunlar getiren insanlar Allah'ın hükmünü benimsemiş kişiler mi olmuş oluyor? Bunu da bir sorgular mısınız kendinizce? Yani dolayısıyla biz tağut Yani şirk düzeni içinde Allah'a boyun eğdiğimizi zannediyoruz. Şirk düzeni içinde yaşıyoruz ve bunun gerçekten toplumumuzun birçok kesimi dahi bilmiyor. Zaten bu eğitimle eğitildiği için annelerimiz, annelerimizin anneleri bu bozuk sistemin içinde eğitildiği için otomatikman bizlere de tesir etmiş oluyor. Tıpkı bir göle attığınız taşın dalgası nasıl gittikçe alanı genişletiyorsa bir yerde bu tağut hükmü atılmış bu ülkenin üzerine ve tesiri bizlere, hatta bizler de gerektiğinde öğrenmemişiz. Yani çocukluğumuzda bunları bilmediğimiz için bizlerden sonrakilerine bile gidiyor bu dalganın tesiri. Firavun da Allah'ın kendisi için belirtmiş olduğu sınırı aşmış ve Allah'ın hakkı olan hakimiyeti kendinde görmeye başlamıştı. Kur'an onun şöyle dediğini haber veriyor. Zuhruf suresi 51'de. Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır'ın hakimiyet ve egemenliği benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Buyuruyor. Buradan anlaşılıyor ki hangi çağda olursa olsun eğer birileri Allah'ın bazı haklarına müdahale etmeye kalkışır ve sadece Allah'ın özgü olan bazı vasıfları kendilerine görmeye başlarlarsa onlar da tıpkı Firavun gibi tağut olur ve kendilerine Musa'ların gönderilmesini hak eden bir pozisyona düşer. Yani bir de şu hatırıma geliyor. Muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız diye düşünülen bu yapılan altı oklu devrimler Allah'ın hükmünün karşısında yapılmış olmuyor mu? Yani biz muasır medeniyet derken, çağdaş derken biz gerçekten çağdaş mı olmuş oluyoruz? Halbuki Peygamber Efendimiz o dönemde Mekke'nin ve Medine'nin ismini nasıl değiştirmişti? Medine'nin önceki adını hatırlamıyorum ama belki bilenleriniz vardır. Medine'nin anlamı medeniyet demek, medeniyetler şehri demek. Peygamberimiz işte medeniyeti gerçek orada gösterdi bize ibret olarak. Yani biz bundan nasihat almamız gerekiyor. Bugün bize bu muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız diyerek harf inkılabı, ondan sonra bir sürü inkılap adı altındaki pislikleri bizim üstümüze yaparak bizi medeniyetler üstü bir toplum olarak, Avrupa'yla yarışılacak bir toplum olarak götürdüğünde bir ego tatmini, bir övünme, övünç olarak bizlere sundular ve hala belli bir kesim bu altı oklu devrimleri canı gibi benimseyip, bu tağut hükmünü benimseyip kendilerine doğru ve hakikat olduğunu düşünmekteler. Halbuki İslam şeriatı olmuş olsaydı bugün Yahudi veya Hristiyan veya Museviler, gayrimüslimler, ateistler dahi yaşıyor olmuş olsaydı onlar belirli bir vergi karşılığında nasıl bugün vergi ödüyorsak kabul etmeseler bile belirli bir vergi dahilinde bizim yönettiğimiz kanunların içinde yaşama hakları vardı. Yani hiçbir şekilde dinde zorlama yok. Zorlama olmadığının kanıtı da Peygamberimizin yaşantısında da gerçekliği. Yoksa Peygamberimize inanmayanları Peygamberimiz tebliğ etmeden önce direkt öldürebilirdi de. Ama önce tebliğ etti. Kabul etmek istemeyenler vergilerini vererek yine de yaşadılar. Ama Allah'ın yönetildiği hükümlerin içinde Allah'ın hükümlerini kabul etmek şartıyla vergisini de vererek isterse kabul eder dini. Kabul etmese de olur ama bugün Allah'ın emrettiği kanunlarla hükmedilmiyoruz. Dolayısıyla bunları eğer benimsersek tekrar da vurgulamış olalım. Müşrik ya da ortak koşmuş olarak kafir olarak sıfatlandırabiliriz maazallah. Firavun ne demişti? Mısır'ın hakimiyeti, egemenliği benim değil mi? Hala görmüyor musunuz demişti ayet-i kerimede mealinde. Burada anlaşılıyor ki hangi çağda olursa olsun eğer birileri Allah'ın bazı haklarını müdahale etmeye kalkışır ve sadece Allah'a özgü olan bazı sıfatları kendilerini görmeye başlarlarsa onlar da tıpkı Firavun gibi tağut olur ve kendilerine Musa'ların gönderilmesini hak eden bir pozisyona düşerler. Allah için söylüyorum, Kur'an'da Allah'ın en önemli hakkı nedir şeklinde bir soru ile Kur'an yeniden gözden geçirin. Göreceksiniz ki Kur'an'da Allah'ın en önemli ve en öncelikli hakkı olarak karşımıza çıkarılacak şey hakimiyettir. Yani yarattıklarını yönetme, idare etme ve işlerine karışma hakkıdır. Şimdi gel baş taraflardan bu yana birkaç kez aktardığımız şu ayetleri beraberce tekrardan okuyalım. Yusuf suresi 40. ayetin mealinde hakimiyet yalnızca Allah'ındır buyurdu. Araf suresi 54'te dikkat edin, yaratmak ve yarattıklarına hükmetmek yalnızca Allah'ın hakkıdır. İsra suresi 111'de de ki, hant hiçbir çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, acizlikten dolayı bir yardımcıya ihtiyaç bulunmayan Allah'a mahsustur. Sen onu tekbir ile yücelt buyuruluyor. Furkan suresi 1-2'de, alemlere bir uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir. O Allah ki göklerin ve yerin hakimiyeti, egemenliği kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir, hakimiyetinde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. Hakimiyet elinde olan Allah ne yücedir. Pardon, düzeltiyorum. Furkan suresi takdir etmiştir de bitiyor. Mülk suresi 1'de hakimiyet elinde olan Allah ne yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz ki öyle. Kehf suresi 26'da ise o egemenliğine hiç kimseyi ortak etmez. Kur'an'a göz attığımızda bu türden onlarca ayetle karşılaşmamız mümkündür. Neredeyse her surede Allah bu hakikate vurgu yapmıştır. Peki neden? Çünkü Allah insanları gün gelecek bu hakkını elinden almaya kalkacaklarını bilmiştir de ondan. Bugün yeryüzünde yönetimi elinde bulunduran devletlere baktığımızda bir tanesinin bile Allah'ın bu hakkını kendisine verdiğini, yani Allah'ın istediği şekilde idare yürüttüğünü göremeyiz. Dün Firavun Allah'ın bu hakkını gasp ediyordu. Bugün de modern devletler, dün Firavun'a tağut diyen Allah acaba bugünkü devletlere tolerans geçip Müslüman mı diyecektir? Yoksa medeniyet mi diyecektir? Muasır medeniyetçiler mi diyecektir? Herkesin bu sorunun cevabını düşünmesi lazım. Müslüman mı diyecek Allah bu insanlara? Hangi devlet Allah'ın hakimiyeti ve kanunlarını tanımazsa o devlet Kur'an'a göre tağut olur. Adının İslami olmasının hükmü değiştirme noktasında en ufak bir tesiri yoktur. Yani ismi İslami bile olsa Allah'ın hakimiyetine uygulanmadığı sürece o tağuttur ve Müslümanım diyen birisi tarafından kabul edilmemelidir. Eğer kabul edilirse hükmü tıpkı Firavun'a itaat eden kimselerin hükmü gibi olur ki Allah Firavun'la onların arasına en ufak bir ayrım yapmamış ve hepsini beraberce yok etmiştir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Zuhruf suresi 54'te. Firavun kavmini ezdi. Onlar da kendilerine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Bu ayette Rabbimiz Firavun'un baskı ve zorbalığına rağmen halkının ona itaat ettiğini bildiriyor. Ayetin sonunda da itaat eden bu insanları yoldan çıkmış olmakla nitelendiriyor. Yani sen ezilmişliğine rağmen tağutlara itaat edersen onlarla aynı ismi almaya hak kazanırsın. Diğer bir ayette Rabbimiz Kasas suresi 8'de şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri şirke düşüren bir hata içerisinde idiler. Kasas suresi 39-40'da o Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları helak olmaları için denize attık. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. Günümüzde de başımıza bela gelmemesinin garantisi var mı? Biraz da bir de böyle düşünelim bakalım. Bu ayetlerde de Rabbimiz Firavun ile kendisine destek olan ordusunu aynı kefeye koymuş ve helak ederken kesinlikle ayrım yapmamıştır. Dolayısıyla eğer biz de günümüzün firavunları olan tağutlara itaat eder, destekler, icra ettikleri şirkin ve küfürlerinde onlara arka çıkarsak, onlarla aynı hükmü alır ve Allah korusun kendilerine bir helak geldiğinde aynı kefede biz de dep helak olur gideriz. Allah muhafaza.
Ayrım 11 sonu sayfa 83.